Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 41 ayrımdan oluşmaktadır.
Dudaktan kalbe. Dudaktan kalbe özellikle örf tanıtımı ve kişilik canlandırımında başarılı, duygusal ve sevgi dolu bir roman. Açık, yalın ve gösterişsiz bir anlatılışla ve temiz bir İstanbul Türkçesiyle geniş kitlelere seslenebilen yazarın ilk ve en ünlü romanı Çalıkuşu düzeyinde bir kitap. Şarkılara, filmlere, nostaljik romantizmimize bolca konu olmuş aşkların unutulmaz romanlarından biri. Reşat Nuri Güntekin 1889'da İstanbul'da doğdu. Edebiyat Fakültesini bitirdi. Liselerde öğretmenlik, müdürlük, milli eğitim müfettişliği, Paris kültür ataşeliği yaptı. UNESCO'da Türkiye'yi temsil etti. Romanları, hikayeleri, tiyatro eserlerinin yanı sıra çeşitli çevirileri de vardır. Birinci kısım. Ev sahibi yemek odasının terası açılan kapısından misafirine seslendi. Paşa, sen bu güzel mehtaba karşı bir hâb-ı nâzâ dalacak gibi görünüyorsun. Hele bir dakika buraya zahmet et. Yayvan bir koltuğun içinde yemek ağırlığı ve yol yorgunluğuyla uyuşup kalan Vefik Paşa, üşene üşene gözlerini açtı, yorgun bir rica ile, artık merhamet et dedi. Zannederim bana bir yemek daha yedirecek değilsin. Münir Bey yavaş yavaş ona doğru yürüyerek cevap verdi. Bu seferki başka cinsten bir ziyafet. Yani gençlerin tabiri üzere gözler için bedii ziyafet. Ona bile tahammülüm kalmadı. Fehametli misafirlerim için bağımdaki muhtelif üzüm çeşitlerinden ve bilhassa eserlerimden bir sergi kurdum. Bir tek üzüm daha yersem çatlarım. Arz ettik ya paşam, benim sergim mideden, damaktan ziyade gözlerin zevki için. Münir Bey eski arkadaşını rahat bırakmıyor, onu kalkmaya mecbur etmek için koltuğu hafif hafif sarsıyordu. Vefik Paşa halsiz halsiz yerinden kalktı. Kulenin etrafını dört yandan saran sundurma teras baştan başa çardaklarla kaplıydı. Ay ışığı asma dallarını tarıyor, yaprakların üzüm salkımlarının büyümüş gölgeleriyle döşeme taşlarına bir masal sarayı nakışları çiziyordu. Vefik Paşa yemek odasına girdiği vakit birdenbire canlandı. Bir heyecan hissettiği vakit Fransızca iş ve politikadan bahsederken İngilizce söylerdi. Hayretle kollarını kaldırdı, küçük, kısa vücudunu yükseltmek ister gibi ayaklarının ucunda kalkınarak Fransızca, ''Azizim, burası bir peri alemi, binbir gece sarayı hazinesi.'' dedi. Yemek masasının üstü baştan başa kristal üzüm tabaklarıyla donanmıştı. Allı, morlu, sarılı, yeşilli salkımlar asma lambanın donuk ışığı içinde renkli mücevherler gibi parlıyordu. Vefik Paşa Türkçe olarak devam etti. ''Herhalde Cem'in meşhur sofrası da buna benzer bir şey olacak. Sana hak verdim Münir. Yenilip içilmeye mahsus hassiz şeylerle hemen hemen sanayi-i nefisi yaptın.'' Münir Bey, eserinden memnun bir sanatkarın mağrur tevazuyla ellerini ovuşturdu. ''Zannederim.'' dedi. Sonra söyledikçe hararetle devam etti. ''Her sene bu mevsimde böyle canlı bir müze kuruyorum. Bunu sana da gösterebildiğime memnunum. Müzenin asıl kıymeti neresindedir biliyor musun? Bu gördüğün üzümlerden birçoğu kendi icadımdır. Dünyadan alakamı kesip bağlarıma çekildikten sonra üzümcülüğe sevdayı sardırdım. Bağları iyi işletsem bana İzmir'in en büyük servetini getirebilir. Fakat bilirsin ya, ben hayatta daima menfaatten ziyade keyfimi düşündüm. Bağlarımla bir tüccardan ziyade bir sanatkar gibi meşgul oluyorum. Çoluksuz çocuksuz hayatımın bütün merakını yeni üzüm cinsleri yetiştirmeye verdim. Aşçılık fenliğini bir sanat haline getirdim. Yeni renkte, yeni lezzette bir üzüm cinsi bulduğum vakit yeni bir hayat icat etmiş gibi gururlanıyorum. Vefik Paşa, arkadaşının yüksek omuzunu okşayabilmek için kolunu olanca genişliğiyle açıp kaldırdı. Bu adeta bir hastalık ki ismine mesela stafilomani demek lazım. Tabir güzel değil mi? Mamafih üzümle sanayi-i nefisi arasındaki münasebet inkar edilmez. Tasavvur et ki şarkta şiir şaraptan yani üzümden, Yunan'da tiyatro Baküs ayinlerinden, Latinlerde... Vefik Paşa öteden beri kendini bir güzel sanatlar münekkidi sanır, fırsat düştükçe etrafındakilere zorla manasız ve karışık nazariyeler dinletirdi. Arkadaşının eski zaafından hala kurtulamadığını hisseden Münir Bey, tehlikenin önünü almak için Vefik Paşa'nın dudaklarına bir salkım uzattı. Leyb-i nigarımdan mutlaka birkaç tane yemelisiniz. Onda bir kiraz lezzeti bulacaksınız. Bunları yemekte o kadar beğendiniz, nuri nigarlar ile şu karşıki tabakta yaldızlanmış gibi görünen tacizerlerin evlenmesinden aldım. Şekil ve renk itibariyle analarına, babalarına hiçbir benzer cihetleri yok, değil mi? Tabiatın anlaşılmaz kanunları var azizim. İnsanlar da olsa fenaya çekeriz. Mutlaka işe şeytan parmağı karışmış, kadın tarafından hıyanet var deriz. Fakat izdivaç, yani aşı elimle olduğu için bu şüphe varid olmaz. İşte bir yeni cins daha, çardak hurması. Yalnız şekli, parlak tozlu beyaz rengi değil, lezzeti de biraz hurmaya benzer. Küçük bir istirdat, gizli bir ümidim, büyük bir hırsım var ki sana tevdi edebilirim. Ben üzümlerle çiçekler arasında bir sıhriyet vücuda getirmek, tabiata yeni bir izdivaç kanunu hediye etmek ümidindeyim. Bu izdivacın mahsullerini hele bir tasavvur et. Mesela şu alacalı Necef taşlarına benzeyen mah-ı seherle bir menekşe yahut gülden alınmış bir çocuk. Menekşe yahut gülün kokusunu bir lezzet halinde veren bir üzüm. Görüyorsun ki ben de şair, heykeltıraş filan gibi hayat yaratan bir sanatkarım. Vefik Paşa kahkahalarla gülüyor, biraz evvel bir tek üzüm yemeye mecali olmadığını söylediği halde her tabağın önünde ayrı ayrı duruyor, her birisini eline alarak lambaya tutuyor, hepsinden birkaç tane tadıyordu. Prens Vefik Paşa ile Münir Bey pek eskiden beri birbirlerini tanıyorlardı. 40 sene evvel aileleri birini İzmir'den, ötekini Mısır'dan, Paris'te tahsile göndermişti. Bu iki genç orada hemen hemen beraber yaşamışlar, az çalışıp çok eğlenmişlerdi. O zamana ait öyle hatıraları vardı ki, yıllar geçtikçe aralarındaki bağları bir kat daha kuvvetlendirmişti. Daha sonra tesadüf onları İstanbul'da birleştirmişti. İkisi de 5 sene kadar Şurayı Devlet azalığında arkadaşlık etmişlerdi. Nihayet Münir Bey, sefaret katipliğiyle birçok seneler Londra'da bulunmuştu. Her sene birkaç ay İngiltere'de yaşamaya giden Vefik Paşa eski arkadaşıyla sık sık buluşurdu. Prens Vefik kibar, centilmen, biraz sefahate meyilli bir adamdı. Büyük emellere, büyük fikirlere bağlanmaya ruhu müsait değildi. Kendisini bir vazife esiri olamayacak kadar geniş fikirli, bir hayat intizamı kabul edemeyecek kadar sanatkar ruhlu zannederdi. Karısının ölümünden sonra hiçbir ciddi işle meşgul olmamış, küçük bir kızıyla beraber memleket memleket gezmeye başlamıştı. Kibar su şehirlerinin, meşhur at koşularının ve hele sergi ve tiyatroların mevsimini kaçırmamaya gayret ederdi. Gittiği yerlerde daima sanatkarlarla düşer kalkar, onlarla temasta bulunmayı bir nevi fazilet bilirdi. Ciddi akrabaları bu hallerini hoş görmezler, onun bir hafif ahlaklı sanat serserisi olduğunu söylerlerdi. Bu dedikodular kulağına geldikçe istihfafla güler, muhteşem bir edayla, sanat asaleti hiçbir asaletle kabili mukayese değildir. Bu sanat serserisi unvanı bana bütün unvanlarımdan ziyade gurur veriyor. Hesap ve nesebinden bahsedildikçe kendisine prens denildikçe sıkılmış gibi görünüyor, yorgun, istihfafkar vaziyetler alırdı. Fakat kim olduğunun uzun müddet bilinmemesine de tahammül edemezdi. Bir mecliste yabancılara tesadüf ederse, kim olduğunu öğretinceye kadar uğraşır, üzülürdü. Halis kan bir prens olduğunu öğrettikten sonradır ki, öteki arkadaşlarının derecesine iner, kim olduğunu unutmamalarını rica ederdi. Lokanta ve meyhane duvarları için karpuz, üzüm, balık, istakoz levhası yapan züğürt, ölü tabiat ressamları, sarhoşluk yüzünden orkestralardan kovulmuş serseri çalgıcılar ondan fikir almaya gelirdi. Vefik Paşa, sanata ait birçok fikirler ve mütalalarla beraber onlara bir miktarda para verirdi. Kızı Cavidan'ı portatif eczanesi ve kıymetli tesbih koleksiyonuyla beraber her gittiği yere götürmüştü. Mütemadiyen istim üstünde geçen bu yüksek serseri hayatı sebebiyle Prenses Cavidan esaslı bir tahsil görmemişti. O da babası gibi mutasallifti. O da sanatı kıymetli bir süs gibi kullanıyordu. Fakat çehresi gibi zengin, renkli, gözaltıcı bir zekası vardı. Mecmualardan, edebiyat kitaplarından, sanat mahfilleri dedikodularından toplanmış, köksüz fakat süslü, renkli fikirlerini oldukça iyi idare ediyor, babası gibi nutka başlar başlamaz foyasını meydana vermiyordu. Münir Bey biraz rint meşrep, sade, makul bir adamdı. Bu baba, kızdaki alayiş merakı ve sanat amatörlüğü belli etmeden hafif tertip alay ederdi. Böyle olduğu halde ikisini de severdi. Gerçi tasallüf düşmanıydı. Fakat onların başkalarından ziyade kendilerini aldatıp mesut olduklarını görür, bu tasallüfte bön, saf bir samimiyet bulurdu. 10 sene evvel İzmir'deki bağlarına çekilen Münir Bey, eski arkadaşını epeyce zamandan beri görmemişti. Vefik Paşa ara sıra ona mektuplar yazıyor, hem yâri kadim nezdinde birkaç gün ihyâ-yı hatırat-ı sebat etmek, hem ayasulu harabeleri bakayâ-yı hediyesini intikak ile huzuri tarihte birkaç saati istirah geçirmek istiyorum diyordu. Nihayet o yaz bu arzuyu yerine getirmeye fırsat bulmuş, bir miras işi için İstanbul'dan Mısır'a geçerken 5-6 günlüğüne İzmir'e uğramıştı. Baba, niçin benimle gelmedin? Öyle bir fırsat kaybettin ki. Vefik Paşa ile Münir Bey başlarını teras kapısına çevirdiler. Cavidan, gecenin güzel endamına bir heykel vakarı veren çerçevesi içinde duruyor, çardağın kurşuni nakışları yüzünde beyaz elbiselerinde oynaşıyordu. Ev sahibi genç kıza doğru yürüdü, yüksek vücudunu biraz eğerek hafifçe mühtesi bir resmiyetle, "Prenses," dedi, "bir dakika içeri zahmet ediniz. Fehametli pederinizin sadık bir eski arkadaşı sıfatıyla size muhteşem, hükümdarane bir hediyem var." "Muhteşem, hükümdarane deyişime gülüyorsunuz. Kim bilir şimdiye kadar size ne kıymetli hediyeler verildi." Bunları takdim edenler daima biraz kızardılar. Size layık bir şey olmadığını mahcubane söylediler. "Ben bilakis hediyem için gayet mağrurum prenses. Ebediyen yaşayacak bir yadigar, 7 senede vücuda gelmiş canlı bir şaheser. İnsan hayatta yaratabilir diye gösterebileceğim bir eser." Baba kız birbirlerine bakarak gülüyorlardı. Münir Bey masanın ortasından kenarları oymalı bir billur tabak aldı. İçinde açık yeşil bir üzüm salkımı vardı. Ev sahibi tabağı lambaya doğru kaldırdı. "Şuna bakınız prenses, hangi esatir efsanesinin zümrüdünde bundan daha tatlı bir yeşillik tahayyül edilebilir? İçlerine dikkat ediniz, 3'er 4'er şeffaf çekirdekleri var ki elmas kırıntılarına benziyor. Sanki bu zümrütleri içlerinden aydınlatan ziyayı onlar neşrediyor. 7 senelik emeğimin mahsulü olan bu üzüm müsaadenizle isminizi taşıyacak. İnsaniyet onu Prenses Cavidan diye tanıyacak." Münir Bey gözlerinde bir gizli istihza pırıltısıyla devam ediyordu. "Hediyeme niçin muhteşem, hükümderane dediğimi şimdi anladınız. İncinin, zümrüdün ne kadar uzun olsa muayyen bir ömrü var. Bu salkım taravetini yarın sabaha kadar güç muhafaza edecek. Fakat gelecek sene, öbür asır, hülasa dünya durdukça tekrar hayata gelecek. Prenses Cavidan her sene yaz sonunun böyle en güzel bir gecesinde doğup yaşayacak."
Ayrım sonu.